Ayrım 23. Kız kardeşim için. Jody Picoult. Sayfa 359. Salı. Hemen bastırılır küçük bir ateş. Ama izin verilirse yayılmasına, ırmaklar yetmez söndürmeye. Çeviren Hamit Çalışkan, Kral Henry VI, İmge Yayınları 2007, William Shakespeare, Kral Henry VI. Chapel. Brian Fitzgerald benim anahtarım. Yargıç Anna'nın ebeveynlerinden en az bir tanesinin artık ablasının donörü olmaya son verme kararına katıldığını görünce tıbbi azat almak pek de zor olmayacak. Eğer Brian benim ihtiyaç duyduğumu yaparsa, yani Yargıç de Salvo'ya Anna'nın da hakları olduğunu bildiğini ve kendisinin küçük kızını desteklemeye hazır olduğunu söylerse, Julia'nın raporunda söyleyeceği her şey tartışmalı hale gelecek. Daha da iyisi, Anna'nın tanıklığı sadece bir formalite olacak. Ertesi sabah erkenden Brian yanında Anna ile çıkıp geliyor. Üstünde resmi yüzbaşı üniforması var. Yüzüme bir gülümseme yerleştirip yerimden kalkıyor ve yargıçla birlikte onlara doğru yürüyorum. Günaydın diyorum. Herkes hazır mı? Brian Anna'ya bakıyor, sonra bana dönüyor. Dilinin ucunda bir soru var besbelli ama sormamak için de elinden gelen her şeyi yapar bir hali var. Hey diyorum Anna'ya, bir yandan düşüncelerimi toparlamaya çalışarak. Bana bir iyilik yapmak ister misin? Yargıçın merdivenlerde yukarı aşağı şöyle hızlıca birkaç kere koşması gerek. Yoksa içeride huysuzlanacak. Dün bana onu yürütemeyeceğimi söylemiştin. Bugün yürütebilirsin ama. Anna başını iki yana sallıyor. Hiçbir yere gitmiyorum. Arkamı döner dönmez benim hakkımda konuşmaya başlayacaksınız. Bunun üzerine tekrar Brian'a dönüyorum. Her şey yolunda mı? O anda Sarah Fitzgerald binaya giriyor. Duruşma salonuna doğru aceleyle yürüyor ve Brian'ı yanımda görünce duraklıyor. Sonra yavaşça kocasına arkasını dönüyor ve içeri gidiyor. Brian Fitzgerald'ın gözleri karısını takip ediyor. Arkasından kapıyı kapattıktan sonra bile biz iyiyiz diyor. Bana söylenmediğinden emin olduğum bir cevap bu. Bay Fitzgerald, Anna'nın Kate'in yararına olan tıbbi tedavilerin bir parçası olması konusunda karınızla hemfikir olmadığınız zamanlar olmuş muydu? Evet, doktorlar Kate için yalnızca kordon kanına ihtiyacımız olduğunu söylemişlerdi. Doğumdan sonra genellikle atılan göbek bağının bir parçasını alacaklardı. Bu, bebeğin özleyeceği bir şey değildi ve onu incitmeyeceği de kesindi. Gözleri Anna'nınkilerle buluşuyor, ona gülümsüyor. Bir süreliğine bu işe yaramıştı. Kate remisyona girdi ama 1996'da hastalığı nüksetti. Doktorlar Anna'nın lenfosit bağışlamasını istediler. Bu bir tedavi değildi ama Kate'i bir süre hayatta tutacaktı. Onu kendi tarafıma çekmeye çalışıyorum. Siz ve karınız bu tedavi yöntemi konusunda aynı fikri paylaşmıyor muydunuz? Ben bunun iyi bir fikir olup olmadığından emin değildim. Bu sefer Anna neler olduğunu anlayabilecek kadar büyüktü ve bundan hoşlanmayacaktı. Fikrinizi değiştirmek için karınız size ne söyledi? Anna'dan kan almazsak kısa bir süre sonra zaten ilik almak zorunda kalacağımızı. Siz bu konuda ne hissediyordunuz peki? Brian aşikar bir rahatsızlıkla başını sağa sola sallıyor. Çocuğunuz ölüm döşeğinde olmadığı sürece bunun nasıl bir his olduğunu bilemezsiniz diyor sessizce. Kendinizi yapmak veya söylemek istemediğiniz şeyleri yaparken ve söylerken buluyorsunuz. Zannediyorsunuz ki önünüzde seçenekler var ama sonra biraz yaklaşıp baktığınızda tamamıyla yanıldığınızı anlıyorsunuz. Başını çevirip Anna'ya bakıyor, yanımda öyle bir sessizlikle duruyor ki nefes almayı unuttu herhalde diye düşünüyorum. Bunu yapmak istemedim Anna ama Kate'i de kaybedemezdim. Sonunda Anna'nın kemik iliğini kullanmak zorunda kaldınız öyle mi? Evet, Bay Fitzgerald, yetkili bir ilk yardım uzmanı olarak herhangi bir fiziksel sorunu varmış gibi görünmeyen bir hastaya bir prosedür uygular mısınız? Tabii ki hayır. Öyleyse neden Anna'nın babası olarak onun için risk taşıyan ve ona hiçbir fiziksel faydası olmayan bu invazif prosedürün onun için en iyisi olduğunu düşündünüz? Çünkü diyor Brian, Kate'in ölmesine izin veremezdim. Diğer kızınızın tedavisi için Anna'nın bedeninin kullanılması konusunda sizin ve karınızın fikir ayrılığına düştüğünüz başka noktalarda olmuş muydu Bay Fitzgerald? Birkaç yıl önce Kate'i hastaneye yatırmak zorunda kalmıştık ve o kadar kan kaybetmişti ki kimse yaşayabileceğini ihtimal vermiyordu. Ben belki de artık gitmesine izin vermemizin zamanı geldi diye düşünüyordum. Sarah ise tam tersini. Sonra ne oldu? Doktorlar ona isinik verdiler ve bu da işe yarayarak Kate'i bir yıl süreyle remisyona soktu. Yani Anna'nın bedeni kullanılmadan da Kate'i kurtaran bir tedavi mi olduğunu söylemeye getiriyorsunuz? Brian başını hayır anlamında sallıyor. Sadece diyorum ki, yani demek istediğim, ben Kate'in öleceğinden gayet emindim. Ama Sarah Kate'den vazgeçmedi ve savaşarak galip çıktı. Dönüp karısına bakıyor. Şimdi de Kate'in böbrekleri iflas ediyor. Onun acı çektiğini görmek istemiyorum. Ancak bir taraftan da aynı hatayı ikinci kez yapmak istemiyorum. Kendime hala yapılacak bir şeyler varken her şeyin bittiğini söylemek istemiyorum. Brian giderek benim itinayla inşa ettiğim camdan eve doğru yönelmiş, duygusal bir çığa dönüşüyor. Onu kendi tekneme çekmem lazım. Bay Fitzgerald, kızınızın siz ve eşiniz aleyhine bir dava açmayı düşündüğünden haberiniz var mıydı? Hayır. Peki bunu yaptığı zaman Anna ile bu konuda konuştunuz mu? Evet. Bu konuşmanın sonrasında ne yaptınız peki Bay Fitzgerald? Anna ile birlikte evden taşındım. Neden? O sırada Anna'nın bu kararı hakkında düşünmesi gerektiğine inanıyordum ve bunu bizimle aynı evde yaşarken yapamazdı. Anna ile birlikte evden taşındıktan sonra neden böyle bir dava açtığını onunla enine boyuna konuştuktan sonra karınızın Anna'nın Kate'in donörü olmaya devam etmesi talebine katılıyor musunuz? Provasını yaptığımız cevap hayır. Bu benim savunmamın en can alıcı noktası. Brian cevap vermek için öne doğru eğiliyor. Evet, katılıyorum diyor. Bay Fitzgerald, sizce diye söze başlayana kadar duyduğum cevabı algılayamıyorum. Pardon, ne dediniz? Ben hala Anna'nın böbreğini bağışlamasını istiyorum diye itiraf ediyor Brian. Az önce beni sırtımdan vuran bu tanığa gözlerimi dikmiş bakarken ayağımı koyabileceğim sağlam bir zemin arıyorum. Eğer Brian Anna'nın donör olmaktan vazgeçme kararını desteklemezse yargıcın tıbbi azat lehinde karar vermesi zorlaşacaktır. Aynı esnada Anna'nın ağzından çıkan o çok hafif sesi gökkuşağı zannettiğin şeyin aslında yalnızca bir ışık oyunu olduğunu anladığın anda ruhunda meydana gelen o sessiz patlamayı da gayet iyi duymuş vaziyetteyim. Bay Fitzgerald, Anna'nın Kate'e yarar sağlamak için büyük bir ameliyata girmesine ve bir organını kaybetmesine razı mısınız yani? Bu çok tuhaf bir şey. Yani güçlü bir adamın paramparça olmasını seyretmek. Bana burada doğru cevabın hangisi olduğunu söyleyebilir misin? Diye soruyor Brian donuk bir sesle. Çünkü ben onu nerede arayacağımı bilmiyorum. Neyin doğru olduğunu biliyorum. Oturup bunun hakkında düşünebilirim ve size nelerin olması gerektiğini anlatabilirim. Hatta size daha iyi bir çözüm olması gerektiğini bile söyleyebilirim. Ama 13 yıl oldu Bay Alexander ve ben doğru cevabı hala bulamadım. Olduğu yerde yavaşça çöküyor, o küçücük kürsüyü dolduran bir dev gibi. Sonra da dayanamayıp alnını kürsünün soğuk ahşap borkuluna dayıyor. Yargıç DeSalvo 10 dakika ara veriyor. Böylece Sarah Fitzgerald kendisini sorgulamaya başlamadan evvel tanık kendini biraz toparlayabilecek. Anna ve ben aşağı katta 1 dolara berbat bir çay ve ondan da beter bir çorba alabileceğiniz makinelerin yanına iniyoruz. Anna ayaklarını sandalyenin bacağına dayamış oturuyor ve ona uzattığım sıcak çikolatayı içmeden masanın üstüne bırakıyor. Daha önce babamın ağladığını hiç görmemiştim diyor. Annem sürekli Kate için ağlardı ama babam kendini tutamayacak olursa bunu bizim göremeyeceğimiz bir yerde yapardı. Anna, sence bunu ona ben mi yaptım diye soruyor bana dönerek. Bugün ondan buraya gelmesini istemese miydim acaba? Sen istemesen bile yargıç onun tanıklığını şart koşacaktı. Başımı iki yana sallıyorum. Anna, bunu kendin yapmak zorundasın. Çekinerek gözlerini bana dikiyor. Neyi? Tanıklık etmen gerek. Anne bana göz kırpıyor. Dalga mı geçiyorsun? Babanın senin seçimlerini desteklemeye hazır olduğunu görürse yargıcın rahatlıkla senin lehine karar vereceğini düşünüyordum. Ama ne yazık ki az önce bunun tersi oldu. Julia'nın ne söyleyeceği konusunda tek bir fikrim yok. Zaten senin lehine bir görüş belirse bile yargıç Salvo'nun bu gibi kararları ebeveynlerinden bağımsız olarak senin kendi başına verebilecek kadar olgun olduğuna ikna edilmesi gerekecek. Yani kalkıp oraya çıkmam gerekeceğini mi söylüyorsun? Tıpkı bir tanık gibi. Anna'nın öyle veya böyle kürsüye çıkmak zorunda kalacağını her zaman biliyordum. Reşit olmayan bir davacının tıbbi azat talep ettiği bir davada yargıcın doğrudan çocuğun düşüncelerini duymak istemesi makul bir durum. Anna tanıklık etmekten korkuyor olsa da bilinç altında asıl istediğinin bu olduğuna inanıyorum. En sonunda aklındaki yeri ortaya dökmeni vesile olmayacaksa insan neden dava açma zahmetine girer ki? Dün bana tanıklık yapmak zorunda kalmayacağımı söylemiştin diyor Anna. Tedirginliği her halinden belli. Yanılmışım. Ne istediğimi, derdimin ne olduğunu insanlara senin anlatabilmen için tuttum seni. İşler öyle yürümüyor diyorum. Bu davayı açan sensin. Son 13 yıldır ailesi tarafından oldurulmaya çalışan kişiden başka biri olmak isteyen de sensin. Yani artık perdeyi kaldırıp ardındaki gerçek seni göstermek zorundasın. Bu dünyadaki yetişkinlerin yarısının kim olduklarına dair en ufak bir fikri bile yok. Ama her gün kendileriyle ilgili kararlar veriyorlar diye itiraz ediyor Anna. İyi de onlar 13 yaşında değiller. Dinle diyorum lafı konunun özüne getirmeye çalışarak. Aklından geçenleri söylemenin bugüne kadar sana hiçbir fayda sağlamadığını biliyorum. Ama sana söz veriyorum, bunu bir kez daha yaparsan bu sefer herkes seni dinleyecek. Amacıma ulaşma bir yana dursun, planım ters etki yapıyor. Anna kollarını kavuşturuyor. Hayatta o kürsüye çıkmam diyor. Anna, tanıklık yapmak o kadar da korkunç değil. Hayır Temple, bu çok korkunç bir şey, hatta en korkunç şey ve ben de bunu yapmayacağım. Tanıklık etmezsen davayı kaybederiz diye açıklıyorum. O zaman kazanmanın başka bir yolunu bul, avukat olan sensin. Bu yeme gelmeyeceğim. Sabırlı olabilmek için parmaklarımla masaya vuruyorum. Buna neden böyle ölümüne direndiğini bana söyler misin? Yüzüme bakıyor. Hayır. Hayır derken tanıklık yapmayacağım anlamında mı söylüyorsun? Söylemeyeceğim anlamında mı? Konuşmaktan hoşlanmadığım şeyler var. Yüz ifadesi sertleşiyor. Kimse anlamasa bile seni bunu anlayabileceğini zannetmiştim. Nerede ne yapacağını çok iyi biliyor. Bunu yine de bir düşün istersen diyorum. Fikrimi değiştirmeyeceğim. Ayağa kalkıyorum ve dop dolu kahve bardağımı çöpe atıyorum. Tamam, sen bilirsin diyorum. Benden hayatını değiştirmemi beklemesen iyi edersin. Sera, bugün. Zaman geçtikçe kendini gösteren ilginç bir şey var. Karakterin kemikleşmesi. Mesela ışık Brian'in yüzüne doğru açıdan vurduğunda gözlerinin her zaman bana içinde yüzmek istediğim bir okyanusu çağrıştıran soluk mavi rengini hala görebiliyorum. Gülümsemesinin güzelliğinde saklı olan çenesindeki o çukur, çocuklarım doğduğunda yüzlerinde aradığım ilk özellik de bu. Sağlam duruşu, sessiz iradesi ve her daim bana da biraz bulaşsı keşke dediğim o iç huzuru. Bunlar benim kocama aşık olmamı sağlayan başlıca sebepler. Şimdi bazen onu tanıyamıyorsam bu belki de o kadar kötü bir şey değildir. Değişim her zaman kötüye doğru olmaz. Bir kum tanesinin etrafında oluşan o kabuk bazı insanların hoşuna gitmezken bazıları için de inci gibi değerli bir anlama gelebilir. Brian'ın gözleri baş parmağındaki bir deri parçasını koparmaya çalışan Anna'dan bana doğru kayıyor. Bana bir atmacıyı gözleyen bir fare gibi bakıyor. Bunda içimi acıtan bir şey var. Beni gerçekten böyle mi görüyor? Yoksa herkes onun gibi mi düşünüyor? Keşke aramızda koca bir duruşma salonu olmasaydı. Keşke onun yanına gidebilseydim, dinle derdim. Hayatımızın böyle olacağını düşünmemiştim ve belki de yolumuzu bir daha asla bulamayacağız. Ama kaybolacaksam da seninle kaybolayım. Dinle derdim. Belki de ben yanıldım. Bayan Fitzgerald diyor yargıç desabı. Tanığa sorunuz var mı? O an bunun insanın eşi için uygun bir tanım olduğunu fark ediyorum. Bir eş kocasının ya da karısının hatalı kararlarına şahitlik etmekten başka ne yapar ki? Yavaşça ayağa kalkıyorum. Merhaba Brian diyorum. Sesim beklediğim kadar ifadesiz çıkmıyor. Sarah diyor karşılık olarak. Bu selamlaşmanın ardından ne diyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Aklıma bir anımız geliyor. Biraz nefes almak istemiştik ama nereye gideceğimize karar veremedik. Biz de arabaya doluşup yola koyulduk. Her yarım saatte bir çocuklardan birinin ne yöne gideceğimizi tayin etme hakkı vermiştik. En sonunda Maine eyaletinde Seal Cove'a geldik ve durduk. Eğer Jesse'nin seçtiği yöne gitseydik Atlantik'i boylayacaktık. Isıtma sistemi ve elektriği olmayan bir karavan kiraladık. Üç çocuğumuz karanlıktan korkmuşlardı. Brian bana cevap verene dek bütün bunları yüksek sesle anlattığımı fark etmiyorum. Hatırlıyorum diyor. O kadar çok mum yakmıştık ki kesin yangın çıkacak diye düşünmüştüm. 5 gün boyunca yağmur hiç dinmemişti. 6. gün hava açtığında ise az sinekleri yüzünden kafamızı dışarı bile çıkaramamıştık. Sonra da Jesse zehirli sarmaşıkla oynayınca gözü balon gibi şişmişti. Affedersiniz diyerek araya giriyor Temple Alexander. Kabul edildi diyor yargıç DeSalvo. Nereye varmaya çalışıyorsunuz sayın avukat? Bir yere varmaya çalışmıyorduk ve sonunda ulaştığımız yer berbattı. Ama yine de o haftayı dünyalara değişmezdim. Nereye gittiğinizi bilmediğinizde kimsenin keşfetmeyi aklından geçirmeyeceği yerler bulursunuz. Kate hasta olmadığı dönemlerde diyor Brian yavaşça özenle çok güzel zamanlarımız oldu. Sence Kate gittiği zaman Anna bunları özlemeyecek midir? Temple koltuğundan fırlıyor, aynen beklediğim gibi itiraz ediyorum. Yargıç elini kaldırıyor ve başıyla Brian'ın cevabını duymak istediğini işaret ediyor. Hepimiz özleyeceğiz diyor. Tam o anda olabilecek en tuhaf şey oluyor. Brian ve ben karşı karşıya duran iki farklı kutup bazen mıknatısların yaptığı gibi dönüveriyoruz ve birbirimizi itmek yerine çekmeye başlıyoruz. Yeniden genç oluyoruz ve kalplerimiz ilk defa beraber çarpıyor. Sonra yaşlanıyoruz ve böylesine muazzam bir yolu bu kadar kısa zamanda nasıl kat ettiğimize şaşırıyoruz. Sayısız yılbaşı gecesinde televizyonun karşısında oturmuş havai fişek gösterilerini izliyoruz. Uykuya dalmış 3 küçük çocuk aramızda yatıyor. Birbirimize o denli sokulmuşuz ki ona dokunmuyor olma rağmen Brian'ın mutluluğunu hissedebiliyorum. Birden Anna ile birlikte evden ayrılmasının, Kate'le ilgili bazı kararları sorgulamış olmasının hiçbir önemi kalmıyor. O tıpkı benim gibi doğru olduğunu inandığı şeyi yaptı ve bunun için onu suçlayamazdım. Hayat bazen ayrıntıların arasında öyle bir kayboluyor ki insan onu yaşadığını unutuyor. Her zaman yetişilecek başka bir randevu, ödenecek başka bir fatura, kendini gösteren yeni bir semptom, Duvardaki çentiklere eklenecek başka bir olaysız gün vardır. Saatlerimizi ayarladık, takvimlerimizi işaretledik, dakikaların içinde kaybolduk ve bir adım geri çekilip neleri başardığımıza bakmayı tamamen unuttuk. Bugün Kate'i kaybetsek bile 16 yılımızı onunla geçirdik ve hiçbir şey bu gerçeği değiştiremez. Bundan seneler sonra güldüğü zaman yüzünün neye benzediğini veya elinin elimde bıraktığı hissi veya sesinin o muhteşem tınısını hatırlamak güçleştiğinde Brian yanımda durup "Hatırlamıyor musun? İşte böyleydi." diyecek. Yargıcın sesi düşüncelerimi bölüyor. "Bayan Fitzgerald, söyleyecekleriniz bitti mi?" Benim hiçbir zaman Brian'ı sorgulamama gerek olmamıştı ki. Vereceği cevapları zaten biliyordum. Unuttuğum şey sorulardı. "Neredeyse?" diyerek kocama dönüyorum. "Brian?" diye soruyorum. "Eve ne zaman dönüyorsunuz?" Mahkeme binasının tam kalbinde, içerisinde asla yemek isteyeceğiniz bir şey bulamadığınız bir sıra makine duruyor. Yargıç DeSalvo ara verince makinelerin olduğu kata iniyorum ve işlerindeki Starburst ve Pringles ve Cheetos paketlerine bakıyorum. "Oreo senin favorindir," diyor Brian arkamdan. Döndüğümde makineye 75 cent atmakta olduğunu görüyorum. Sade, klasik. İki düğmeye basıyor ve bisküviler makinenin aşağısına doğru intihar dalışına geçiyorlar. Beni bir masaya götürüyor. İnsanlar üzerine ebediyen kalsın diye isimlerinin baş harflerini kazımışlar ve hislerini resmetmişler. "Sana orada ne söyleyeceğimi bilemedim," diye itiraf ediyorum ve sonra bir an duraksıyorum. "Brian, sence biz iyi birer anne baba olabildik mi?" Uzun zaman önce vazgeçtiğim Jesse'yi düşünüyorum. Bir türlü iyileştiremediğim Kate'i, Anna'yı. "Bilmiyorum," diyor Brian. "Kim bilebilir ki?" Oreos paketini bana uzatıyor. Aç olmadığımı söylemek için ağzımı açtığım an Brian içeri bir bisküvi tıkıyor. Dilimin üstünde sert ve büyük bir kütle olarak duruyor. Birden ne kadar acıktığımı anlıyorum. Brian dudağımın kenarındaki kırıntıları sanki porselenden yapılmışım gibi itinayla temizliyor. Bir şey demiyorum. Hayatımda hiç bu kadar lezzetli bir şey tatmadığımı düşünüyorum. Brian ve Anna o gece eve dönüyorlar. Birlikte onu yatağına yatırıyoruz. İkimiz de öpüyoruz. Brian duşa giriyor. Birazdan hastaneye gideceğim ama şu anda Anna'nın karşısına, Kate'in yatağına oturuyorum. "Bana nutuk mu atacaksın?" diye soruyor. Zannettiğin şekilde değil. Parmağımla Kate'in yastıklarından birinin kenarını okşuyorum. "Kendin olmak istediğinden dolayı sana kötü bir insan dinlemez. Ben hiç..." Elimi kaldırıp onu susturuyorum. Demek istediğim, bunlar gayet insana özgü düşünceler. Sırf herkesin beklediğinden farklı bir insan olman senin başarısız olduğun anlamına gelmez. Bir okulda alay konusu olan bir çocuk başka bir okulda kimsenin ondan başka bir beklentisi olmadığı için tamamen farklı biri, hatta okulun en popüler kızı olabilir. Ya da ailesinde herkes doktor olduğu için tıp fakültesine giden bir insan aslında sanatçı olmak istediğini fark edebilir. Derin bir nefes alıyorum ve soruyorum. "Anlatabildim mi?" "Pek sayılmaz." Bu cevap beni gülümsetiyor. "Galiba senin bana birini hatırlattığını söyleyebilirim." Anna dirseği üstünde doğruluyor. "Kimi?" "Kendimi," diyorum. "Eşinizle uzun yıllarınızı paylaştığınızda kullanıla kullanıla kenarları kıvrılmış ve her tarafında beyaz kat izleri çıkmış bir yol haritasına benzerler. Öyle ki bu haritayı ezbere çizebileceğiniz kadar iyi bilir ve bu nedenle seyahatlerinizde asla yanınızdan ayırmazsınız. Ama yine de en beklemediğiniz anda gözlerinizi açıp bir bakarsınız ki karşınızda hiç bilmediğiniz bir dönemeç, daha önce orada olmayan bir seyir noktası duruyor ve durup düşünmeye başlarsınız. Yoksa bu yer yeni filan değil de bunca zamandır gözden kaçırdığınız bir nokta mı diye. Brian yatakta yanıma uzanmış. Bir şey söylemiyor. Sadece boynumun kıvrımlarının yarattığı vadiye dokunuyor. Sonra beni öpüyor. Uzun ve tatlı ve acı. Bu beklediğim bir şey ama ardından gelen değil. Dudağımı öyle sert bir şekilde ısırıyor ki ağzıma kan tadı geliyor. "Ah," diyorum gülümsemeye ve durumu hafifletmeye çalışarak. O ise ne gülüyor ne de özür diliyor. Eğilip kanı yalıyor. İçimde bir şeyler çağlıyor. Bu hem Brian hem de o değil. Her ikisi de benim için muhteşem duygular. Dilimle kanın tadına bakıyorum. Bakırmısı ve kaygan. Bir orkide gibi açılıyorum. Bedenim bir beşiğe dönüşüyor, nefesinin boynumdan aşağı göğüslerime doğru inişini hissediyorum. Bir an kafasını karnımın üstüne koyuyor ve o ısırık ne kadar beklenmedikse bu duruşta o kadar bildik. Eskiden her gece bunu yapardı. Hamilelik günlerimin ayini buydu. Sonra yeniden hareketleniyor. İkinci bir güneş gibi üzerime doğuyor ve içimi sıcak bir ışıkla dolduruyor. Bir tezatlar bütünüyüz. Sert ve yumuşak, açık ve koyu, asabi ve mülayim. Aramızda uyumda öyle bir şey var ki birimizin diğeri olmadan eksik kalacağını fark ediyorum. Bir Möbius şeridiyiz. İki ebedi beden, çözülemez bir düğümüz. Onu kaybedeceğiz diye fısıldıyorum ve Kate'i mi yoksa Anna'yı mı kastettiğimi ben bile bilmiyorum. Brian beni öpüyor. Yeter, diyor. Sonra başka bir şey konuşmuyoruz. En güvenlisi bu. Çarşamba. Ama bu alevlerden ışık saçılmıyor da zifiri karanlık doğuyor. Çeviren Enver Günsel, Kayıp Cennet 2006. John Milton, Kayıp Cennet. Julia. Sabah koşusundan döndüğümde İzzy'yi oturma odasında buluyorum. İyi misin diye soruyor. Evet, ayakkabılarımı çözüyor, alnımdaki teri siliyorum. Neden sordun? Çünkü normal insanlar sabahın 4:30'unda koşuya çıkmazlar. Yakmam gereken fazla enerjim vardı. Mutfağa geçiyorum, ancak bu saatte fındıklı kahvemi hazır etmek üzere programladığım Brown kahve makinesi işini yapmamış. Eva'nın fişini kontrol ediyorum ve birkaç düğmesine basıyorum ama LED ekran kapkaranlık. Kahretsin diyorum hırsla kabloya asılarak. Bu bozulacak kadar eski değil ki. Easy yanıma geliyor ve sistemi kurcalıyor. Kızımızın garantisi var mıydı? Bilmiyorum. Umurumda değil. Tek bildiğim, sana kahve yapması gereken bir şeye para ödediğinde soktuğumun kahvesini almayı hak edersin. Makinenin cam haznesini tezgaha öyle sert bir şekilde indiriyorum ki kırılıyor. Sonra mutfak dolaplarına yaslanarak olduğum yere çöküyor ve ağlamaya başlıyorum. Easy yanıma çömeliyor. Gene ne yaptı sana? Daha öncekinin tıpatıp aynısını iz, diyorum hışkırıklar arasında. Öyle aptalım ki. Kollarını boynuma doluyor. Kaynar yağ ne dersin diye öneriyor. Zehir, hadım etme, sen seç. Bu beni biraz gülümsetiyor. Benim yerime sen de yapabilirsin. Sen de olsan benim için aynısını yapardın da ondan. Kız kardeşimin omzuna dayanıyorum. Aynı yere iki kere yıldırım düşmez diye düşünmüştüm. Kesinlikle düşer, diyor İzi. Ama yalnızca yer değiştirecek kadar aptalsan. Ertesi sabah mahkemede beni ilk selamlayan kişi bir kişi değil, köpek olan yargıç. Kulakları düşmüş bir halde köşeden sessizce dönerek geliyor. Sahibinin yükselen sesinden kaçtığını hiç şüphe yok. Hey, diyorum onu okşayarak. Ama yargıcın istediği bu değil. Ceketimin ucuna yapışıyor. Yemin olsun kuru temizleme faturasını Chample'a ödeteceğim ve beni kavgaya doğru sürüklüyor. Daha köşeye dönmeden Chample'ın sesini duyuyorum. Zaman ve iş gücü harcadım. Sana bir şey söyleyeyim mi? En kötüsü bu değil. Bir müvekkil hakkında olumlu yargılarımı boşa harcadım. Ya, karşısındakini yanlış yargılayan tek sen misin sanki? Diye cevabı yapıştırıyor Anna. Seni tuttum çünkü cesaretin olduğunu zannetmiştim. Beni iterek yanından geçiyor. Göt herif, diye mırıldanıyor hafifçe. O an, o teknede tek başıma uyandığımda kendimi nasıl hissettiğimi hatırlıyorum. Hayal kırıklığı içinde sürükleniyordum. Kendimi bu duruma düşürdüğüm için yine kendime kızgındım. Neden Chample'a kızgın değildim? Yargıç Chample'ın üstüne zıplayarak patilerini göğsüne dayıyor. İn aşağı, diye emrediyor Chample ve dönüp beni görüyor. Senin bunları duymaman gerekirdi. Eminim öyledir. Konferans salonundaki uzun sıralardan birine çöküyor ve eliyle yüzünü sıvazlıyor. Tanıklık yapmayı reddediyor. Tanrı aşkına Chample, bırak mahkemeyi. Kız daha oturma odasında annesinin karşısına çıkamıyor. Ne bekliyordun ki? İçime işleyen bakışlarla bana bakıyor. DeSavo'ya ne söyleyeceksin? Anne için mi soruyorsun, yoksa bu davayı kaybetmekten korktuğun için mi? Teşekkür ederim ama vicdanımı oruç ayına saklıyorum. 13 yaşında bir kızın neden seni rahatsız ettiğini kendine sormayacak mısın? Yüzünü buruşturuyor. Neden burnunu sokmuyor ve en baştan planladığın gibi davamı mahvetmiyorsun Julia? Bu senin davan değil, Anna'nın davası. Gerçi ben senin neden aksini düşündüğünü anlayabiliyorum ya. Bu da ne demek oluyor şimdi? Siz ödleksiniz. İkiniz de kendinizden kaçma konusunda herkese taş çıkarırsınız, diyorum. Ben Anna'nın hangi sonuçlardan korktuğunu biliyorum. Peki ya sen? Neden bahsettiğini anlamıyorum. Öyle mi? Dilinden düşmeyen esprili cevaplarına ne oldu? Yoksa kanına dokunan bir şey hakkında şaka yapmak çok mu zor? Ne zaman birisi sana yakınlaşsa geri kaçıyorsun. Anna bir müvekkil olduğu sürece sorun yok. Ama önem verdiğin birisi haline geldiğinde başının belada olduğunu düşünüyorsun. Bana gelince ayaküstü düzmek, güzel ama duygusal bir bağ kurmak söz konusu bile olamaz. Sahip olduğun tek ilişki köpeğinle. O bile asla sorgulanamaz bir devlet sırrı. Saçmalıyorsun Julia. Hayır, aslına bakarsan senin nasıl bir gerizekalı olduğunu sana tam anlamıyla anlatabilecek tek kişi muhtemelen benimdir. Ama bu senin için dert değil zaten. Herkes senin gerizekalı olduğunu düşünürse kimse çok yakınına yaklaşma zahmetine girmez, değil mi? Uzunca bir süre gözlerimi ona dikiyorum. Birilerinin içini görebilmesi seni hayal kırıklığına uğratıyor, değil mi Chample? Ayağa kalkıyor, yüzü taş gibi. Girmem gereken bir duruşmam var. Gir tabii, diyorum. Ama adalet ile ona ihtiyacı olan müvekkili birbirinden ayırdığından emin ol. Yoksa Allah muhafaza gerçek bir kalbin olduğunu filan görürsün. Kendimi daha fazla rezil duruma düşürmeden yanından ayrılıyorum ve arkamdan Chample'ın sesinin yükseldiğini duyuyorum. Julia, bu doğru değil. Gözlerimi kapatıyorum ve sağduyum aksini söylese de arkamı dönüyorum. Tereddüt ediyor. Köpek şey için, Ancak itiraf etmek üzere olduğu şey Vern'ün kapıda belirmesiyle yarım kalıyor. Yargıç de Sava Barut gibi diye araya giriyor. Geç kaldınız, kantinde kahve kreması da bitti. Gözlerim Temple'ın gözleriyle buluşuyor. Cümlesini bitirmesini bekliyorum. Sıradaki tanığım sensin diyor düz bir tonla ve ben var olduğunu bile anlayamadan o an yok olup gidiyor. 23. ayrımın sonu, sayfa 378.